Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, bugün yine Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Baycan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Ama hocam rolleri değiştik biraz. Hep ben okudum yıllarca. Ne çektim evet. Anlayın, ne size okutuyorum şimdi?
İşin zor tarafını siz yapıyordunuz. Evet. Demek benim de çile vaktim gelmiş yani.
Eyvallah hocam.
Hocam şimdi maneviyat sistemlerini karşılaştırılınca böyle ilginç durumlar var dinlerde de. Mesela Amerika'da vakti zamanında Kızılderililerin Hristiyan olup olamayacağı konusu tartışılmış. Hmm. Çünkü onlar insan mı değil mi? Hmm. İnsan sayılır mı? İnsansı mı? Ve kiliselere kabul edilmemişler. Zenciler mesela onların da Hristiyanlığa kabul edilmesi sanki...
Ama ayrı kilise.
Yok zaten sonra ayrı kilise ama başlangıçta yani onların Hristiyanlığa geçişi bile çünkü... Onları sömürebilmek için hocam insan saymıyorlar. İnsansı sayıyorlar.
Şu anda İsrail'in yaptığı gibi değil mi hocam? Aynen bunlar diyor öyle. İnsan hayvanlarıdır falan gibi böyle.
Evet. Yahudi inanışında goyim diye bir kelime var. Goyim insansı demek aşağı yukarı. Onları aşağı alıyor, küçümsüyor. Yahudi olmayan herkes için geçerli bu yani. Hani o anlamda hani Hristiyanlara ayrı tutuyor kategorisi değil yani. Yahudi olmayanları ifade ediyor ve mesela Romalılar hocam, Romalı olmayanlara barbar derdi. Barbardan kastı yabani insan gibi hocam. Fiziki olarak insan olabilir ama psikolojik olarak yabani insan demek. Şimdi dolayısıyla mesela diyelim ki bir insan Musevi olmak istedi hocam. Yani yaygın olan Yahudi inanışına göre dışarıdan birisi şey olamıyor. Yahudi olamıyor yani. Ama tasavvufa geliyoruz hocam. Tasavvufta...
Hocam Frege'nin kitabını okuyorsunuz hatırlatırsanız.
Evet. Profesör Doktor... Robert Frager'in kitabı hem tasavvuf üzerine çalışmaları olan Sufi yoluna girmiş bir isim. Orijin olarak da transpersonel psikolojiyle uğraşan bir profesyonel psikoloji uzmanı. Kalp, Nefs ve Ruh kitabı bu anlamda çok popüler bir kitapta. Şimdi tasavvufta hocam tasavvuf yoluna girmek için mesela cinsiyet ayrımı var mı?
Yok.
Mesela masonlukta hocam kadınlar mason olamıyordu yani.
Masonluk hocam sadece masonluk değil mesela Budizm'de falan da kadınların şeysi mümkün değil. Manastır açması. Siz hiç kadın manastırı gördünüz mü? Hani bu var ya kapı başını tıraş eden o portakal rengi elbiseye bürünen.
Doğru.
Hiç hocam kadın rastladınız mı?
Doğru.
Tayvan'da geçenlerde öyle bir yer açmışlar. Erkekler onu yakmaya çalışıyor. Hristiyanlıkta ise tamam manastırlar var rahibeler için. Ama orada da kadınlar böyle bu ilk günah, asli günahın müsebbibi sayılıyor. Havva anamız, Adem atamızı kandırmış. Kur'an ikisi de hata yaptı diyor. İkisi de diyor şeytana kandı diyor. Onlarda ise bütün suç Havva.
Bir de Katolik ve Ortodokslarda kadınlar papaz olamıyor herhalde hocam.
Papaz olamıyor. Bizde de imam olamıyor gerçi. O ayrı konu ama manevi açıdan bakarsak velayet mertebesi onlarda çok daha zor kadınlar için.
Ama diyelim ki bizde kadınlar diğer kadınlara imamlık yapabiliyor.
Yapabiliyor
yani.
Artı bizim sufilikte kadınların evliya alması daha kolay. Bizim meşhur rahmetli adeviyemiz var. Onlar diyorlar ki ya kadın bütün günahların başı. Kadınla alakalı Hristiyanlığın algısı çok kötü ya. Evet. İnanın yani bizim hani böyle İslam'a bir böyle projeksiyon yapıp bize yüklemeye çalışıyorlar ya.
Evet.
İşin ilginç tarafı dün ben Konya'da bir müftüler toplantısına katıldım. Avrupa'da İslam'a giren 4 kişiden 3'ü kadın.
Bu çok
yerden
önemli.
Fazla.
Evet.
%75-70 civarında hanımlar daha çok İslam'a ilgi gösteriyor. Çünkü İslamiyet kadınları esasında çok koruyor. Kadınların annelik hakkını... Efendim işte çalışmama hakkını en çok kabul eden din İslamiyet ve maneviyata gelirsek hocam tahmin ediyorum Frager Baba aynı şey söyleyecektir.
Evet şimdi o tasavvuf için şöyle söylüyor. Buyurun. Tasavvufta diyor kadınların ve azınlıkların ya da ırk ya da milliyet ayrımı olmadığını ve herkesin sufi yoluna girebileceği vurgusunu yapıyor yani.
Hocam çok güzel bir bu vurgu bence. Şimdi ben geçenlerde bir yerde yazmıştım. Mesela hocam bakalım silsilelere.
Evet.
Diyelim Nakşe silsilesi. Allah Resulü'yle başlıyor tabii ki. Bütün maneviyatların silsilenin başında Peygamber Efendimiz'in ahlakı, onun adabı, ibadetleri vardır biliyorsunuz.
Evet.
Sonra geliyor Ebubekir Efendimiz, Selman'ın Farisi. Hemen bak daha ikinci, üçüncü şeyde Fars Selman. Yani ırkçılık mümkün değil tarikatlarda.
Evet.
Sonra bakıyorsunuz Kürt bölgesine gidiyor. Oradan Özbekistan tarafına, oradan Hindistan'a, oradan Kuzey Irak'a geliyor. Yani Kürt, Türk, Arap, Özbek, aklımıza gelen her milletten silsilemizde, silsilelerde Allah dostları var. Yani maneviyatta ırkçılık asla. Çünkü ya nasıl olabilir? Yani ırkçılık zaten kötü bir şey.
Evet.
Yani maneviyat yolunda hiç olmayacak bir şey. Hanımlar da hakeza. Hatta Rabit Ladeviye'nin hikayeleri çok meşhurdur. Avrupa'ya ulaştığında onlar inanamıyorlar ya. Nasıl böyle bir kadın meşhur olur da sözleri, şiirleri, bütün İslam alemini etkiler. Bu diyor biraz acayip. Çünkü onların bakışında kadın eksik bir varlık. İnsan, erkekler daha kamil. Halbuki tasavvufta böyle bir cinsiyetçilik, ırkçılık asla yok. Bu da bizim maneviyatımızın güzel tarafı.
Aklıma Ethem Cebecioğlu Hoca geldi. Üniversite yıllarında İlahiyat Fakültesi'nde zaman zaman ziyaret ederdim. Sohbetimiz, muhabbetimiz var da ilk onda duyduğumda böyle bir çarpılmıştım. Şey demişti, her insanda ilahi nefes var mı? Var. Peki dedi, ilahi nefesin cinsiyeti var mı?
Yok.
Yok. Yani beden olarak, beşer olarak cinsiyetimiz var ama ilahi nefes olarak Allah kadına da erkeğe de ilahi nefes lütfettiğine göre bir de ırk olarak da düşünün. Yani her insan bu lütfun bir mazharı. O bakımdan öyle bir vurgusu. Daha sonra Mevlana da aynı vurguyu Mesnevi'de okumuştum. İlk duyunca ama bayağı şey gelmişti, şaşırtıcı gelmişti. Yani şey, ilahi nefes onun cinsiyeti yoktu. Dolayısıyla en temelde insana baktığında görmen gereken cinsiyeti, ırkı, kültürü, şusu busu değil. O özü olan ilahi nefes. Mesela ilginç şey de hocam, Stanislav Grof, transpersonal psikolojinin önemli isimlerden bir tanesi. İnsanın en temelde tanrısal bir öz taşıdığını, en temelde dolayısıyla iyi bir yaratık olduğunu vurgusunu yapıyor. Freud'a karşı, Freud biliyorsunuz insanı doğuştan şey sayıyor yani, kriminal bir vaka.
Aslında Freud Hristiyanlık kültürünü taşımış.
Evet.
O asli günahtan dolayı.
Aynen öyle.
O zaman Stanislav Grof da İslam'ın bakış açısını getirmiş.
Evet ve şey, Grof bu anlamda hocam tasavvuftan doğrudan alıntı yapıyor ve kaynak göstererek bu alıntıları yapıyor. Hatta İslam peygamberinin kendini tanıyan Rabbini tanır sözüne de şey yapıyor, atıf yapıyor ve oradaki o tanımanın içindeki ilahi öze ulaşmak olduğu vurgusunu yapıyor. Bu bakımda şey önemli. Şimdi burada Frager şeyi de vurguluyor hocam, insanı tasavvufun bütünsel olarak ele aldığını, yani sadece bedensel yönü değil, sadece nefsani yönü değil, sadece ruhani yönü değil, bütüncül olarak ele aldığını vurguluyor.
İslamiyet tevhid dini, bu gayet normal. Yani biz bir bütünüz. Yani bizim eksik taraflarımız var, nefsimiz var, aklımız var, ruhumuz var. Esas mesele bunları böyle tevhidle birleştirip dengeli bir şekilde. Yani hiç yemek yemesek mesela nefsimizi öldüreceğiz diye, yani kontrol edeceğiz diye açlıktan ölsek o da bir suç. Tamamen işte efendim ben manevi varlık olacağım desek, bütün vaktimizi ibadete ayırırsak, ailemizi ihmal etsek, bu da dengesiz bir hareket psikolojik açıdan.
Evet.
O yüzden yani bütün yönlerimizin hakkını vermek var esasında tasavvufta. Yani nefsin hakkını vereceksin. Hani Selman-ı Farisi Hazretleri'nin Ebu Derda kardeşliği onun.
Evet.
Bir gün evine gidiyor. Eşi falan böyle dağınık üstü başı. Ya diyor, nedir bu halin? Senin kardeşinin benimle hiç ilgilenmez ki diyor. O tamamen ibadet, oruç. Hakikaten biraz sonra geliyor Ebu Derda.
Evet.
Ben açım diyor. Buyurun yemek çıkarıyor. Kendisi yemiyor. Niye yemiyorsun Ebu Derda? Ben oruçluyum diyor. Oruç bozacaksın diyor. Orucu bozduruyor. Tabii bir
şeysi var. Oruç nafile tutuyor, oruç
tabii, evet. Ki. Ramazan orucu olmaz. Zaten Ramazan orucu da tutardı.
Evet.
Akşam yatıyorlar. Hemen biraz sonra kalkıp ibadete yok diyor. Uyur diyor. Sabah seher vaktinde tamam şimdi kalkalım. Teheccüdlerimizi kılalım diyor. Sonra diyor ki bak diyor. Ailenin senin üzerine hakkı var. Nefsinin senin hakkında üzeri var. Allah'ın da hakkı var. Hepsinin hakkını dengeli şekilde vermek gerekiyor. O yüzden bizim yani tasavvufun, Müslümanların insan yapısına, insan doğasına bakışında bu bütüncül bakış açısı vardır. Ama hocam şunu söyleyeyim, zaman zaman çok siz de bunu söylüyorsunuz. Hani bazen haddini bilirken kadrimizi unutuyoruz.
Evet.
Bazen çok sufi olacağız, çok manevi olacağız derken bedenimizi ve ailemizi ihmal ediyoruz ki tasavvufta evet. Bunun da kötü örnekleri de var. Şimdi burada açık konuşalım.
Yanlış uygulamalar.
Yanlış uygulamalar.
Yani egoyu hiç etmesi gerekirken diyelim ki kişiliğini ve insani onurunu hiç edebiliyor insan farkına varmadan.
Eyvallah.
Diyelim ki tevazu denge bir davranış iken bunu bir eziklik olarak ya da bir aşağılık kompleksine dönüştürüyor. Onu kutsallaştırabiliyor. Sabırı mazoşizme dönüştürebiliyor. Şey dikkatimi çekti hocam. Siz tevhid vurgusunu yaparken tevhid bizde hep böyle ilk bakışta Yaradan'ı birlemek olarak algılanır. Siz orada bir de insanın kendini birlemesi, kendi içindeki farklı taraflara giden yönlerini birleştirmesi üzerine vurgu yaptınız. O zaman tasavvuftaki tevhid hem yaradanı birlemek hem de insanın kendi iç bütünlüğünü sağlaması.
Evet, hocam çok güzel bir kelime kullandınız. Bütüncül. Bütünlüğümüz, yani insan şimdi hani Mevlana'da bir bu meşhur fil tarifi vardır.
Evet.
Karanlık bir ahırda diyelim ki insanlar file dokunuyorlar, ışık yok. Kimisi diyor bu sütun gibi bir hayvandır. Ayağına bacağına dokunan.
Tutuyor.
Evet. Kulağına dokunan bu diyor yelpazeye benzer.
Evet.
Falan. Şimdi ama hiçbiri değil. Hepsi hiçbiri değil. Şimdi bazen hocam insanı tanıtırken mesela hocam Freud falan bazen doğru söylediği yerler var.
Evet.
Diyor ki mesela agresyon diyor. Saldırganlık ve cinsellik. Bunu İmam Gazali de söylüyor. Bu bizim behimi tarafımız. Hayvansal tarafımız.
Ama ondan ibaret değil.
Biz hayvan değiliz ya. Hayvan
evet.
Taraflarımız var. Hayvan gibi, özür dilerim yani yanlış anlaşılmasın. Hayvanlar canlılar gibi yeme içme, çoğalma
evet.
Arzuları bizde de var. Ama hayvanların kontrolsüz. Onların nikah yok, evlenme yok, nesep tutma falan yok.
Evet.
Biz mükerrem varlığız. Annemiz belli, babamız belli Allah'a şükür. 7 göbek, kaç göbek değil mi hocam?
Evet.
Belli atalarımız yani. Şimdi biz insanız. O yüzden bütüncül bu çok önemli. Hayatın her tarafında yani bu bütünlüğü sağlarsak biz esasında psikolojik dengemizi de sağlamış oluyoruz.
Evet, şimdi oradaki denge kavramınıza geleceğim. Şimdi bakıyoruz hocam, ekolojik bir denge var yeryüzünde. Gökyüzünde bakıyoruz hocam, kozmik bir denge var. Ve dengeyi bozduğunuz zaman ortalık şey diyor.
Kaçıyor.
Mesela ekolojik dengeyi bozmuşuz. Bir çevresel kıyametle insanlar karşı karşıya. Yani bırakın içecek suyu hocam, teneffüs edecek temiz havayı insanlar artık bulmakta zorlanıyor. Bu anlamda şey, tasavvufun o denge kısmı da önemli demek. Yani bedenin hakkını da vermek, ruhun hakkını da vermek yani.
Tabii belki sufiler bir parça ruhun hakkını biraz fazla veriyorlar. Onu da söyleyeyim. Hani çünkü biz sufiler biraz daha ruh hallerimizi geliştirme ilmi olduğu için. Hani mesela şimdi siz sporcu olsanız hocam ne yaparsınız? Kaslarınızı geliştirmek için sabah
evet.
Akşam. Ben de spor yapıyorum belki günde 10 dakika ama siz günde 10 saat yaparsınız. Ben 10 dakika yapıyorumdur. İster istemez hani ilgi alanı bizim biraz hafifçe bir dengesizliğimizi, o da normal esasında. Hani.
Ama şey sonuçta öbür taraftan kopmak yok. Yani halvet der ercümen de değil mi hocam?
Yaşa.
Halk içinde hak ile birlikte
eyvallah.
Olmak. Yani dağ başında, uzlet yaşamı içerisinde hak ile birlikte olmak tırnak içinde daha kolay bir şey. Ama bunu insanlarla etkileşim halinde sürdürmek orası daha zorlu bir
tabii.
Şey.
Çünkü diğer mistik dinlerde ve yani psikolojinde çok istifade ettiği Budizm'de falan mesela dengesizlik var. Hiç mal sahibi olmayacaksın, evlenmeyeceksin. Ailevi ilişkiler, akraba ilişkileri de yasak.
O kadar.
Kardeşim, annem, babam tamamen kopacaksın onlardan. Bizde de var esasında ama kalbinden çıkaracaksın. Yani kalbinde acayip bir evlat sevgisi, acayip bir mal sevgisi, makam sevgisi olmayacak. Bunlar olacak. Yani elinde para olacak, cebinde olacak. Gönlüne girmeyecek. Yani sufilerin aslında çok müthiş bir katkısı var psikoloji alemine. Ama inşallah bu tür çalışma hocam çoğalsın ki. Çünkü bazen tasavvufta da yanlış anlaşılmalar oluyor. İşte bir lokma bir hırka diyoruz mesela. Artık bugün onu yaşayamayız yani. Herkesin aile kurması, Müslümanların zengin olması, teknolojide başarılı olması gerekmiyor
evet.
Mu hocam değil mi?
Kesinlikle. Bir sufinin tarifiydi hocam. Çok etkilemişti beni. Sufi su gibidir diyor. İçinde bulunduğu kabın şeklini ve rengini alır diye yani.
O zaman İbnül Vak diyelim hocam bence. Zamana göre hareket
evet.
Eder.
Ve nedir? Çünkü insanların ihtiyaçlarına. Şimdi tasavvuf ile psikoterapilerin ben ortak paydalarından bir tanesini şöyle görüyorum. İkisi de insani yaralarımızı iyileştirmeyi amaçlıyor. Tasavvuf daha çok kalbi yaralarımızı, psikoloji daha çok psikolojik yaralarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla yaralar değiştiği zaman, yaralandığımız noktalar değiştiği zaman, bunlara uygulayacağımız tedavi sistemleri duruma ve koşullara değişeceğine göre bu olması gereken bir şey hakikaten. Tasavvufa da herhalde hocam dinamizmi en çok katan şeylerden birisi bu yani.
Hocam bir ara ders veriyorum Afrikalı kardeşlerimize. Ben çok değişik kesimlere ders veriyorum.
Uluslararası dersler yani. Uluslararası
hocam dün mesela.
Zaten Konya'da evet siz mühtedilerdiniz de
ders
hızlı
verdim.
Geçtiniz
eyvallah.
Yani. Yani İslam'a sonradan girenler.
Evet.
Hangi şey milliyetten de onlar?
O hepsi Hollandalıydı 25 kişi civarında. Bazen de Afrikalılara ders veriyorum. Hocam Afrikalıların hakikaten onlara en uyumsuz ders tasavvuf zühtür demek.
O Hollandalılara İngilizce ders veriyorsunuz.
İngilizce olarak tabii.
Afrikalılarla Afrikaca mı konuşuyorsunuz
onların
hocam?
Onların hocam biliyorsunuz Afrika sömürge olduğu için Ghana, Kenya, Nijerya resmi dili İngilizce. Yani pek çok Afrika'nın ülkesinin yani Nijerya dediğiniz yer 200 milyon. Herkes İngilizce konuşuyor.
Hmm.
Ghana ve Kenya daha çok konuşuyorlar. Oradan gelen öğrencilere bazen böyle ders yapıyoruz. Ben asla da tasavvuf zühtür demiyorum. Niye diyeyim? Zaten adamların
işçek suyu yaşıyor.
Yok, evi yok, yolu yok, arabası evet. yok. Zaten adamlar sıfırı bulmuşlar. Hatta bir de böyle deyince kızıyor bize. Zaten biz fakiriz.
Evet.
Yani siz ne yapmak istiyorsunuz? Biz daha da mı fakirleştirmek istiyorsunuz? Yani şimdi o zamanki sufiler, İslam devleti çok zengin. Emevi orduları, Abbasi orduları her tarafa fütuhata katılmış. Siz orada tasavvufla uğraşsanız, zühd yapsanız, halvete girseniz 40 gün, 400 gün devlete ve topluma zararınız yok. Ama bugün evet. de bir farklı bir durumdayız. Dengeyi korumak lazım.
Mesela hocam şimdi de gelişmiş ülkelerde sade yaşam modeli var. Sade yaşam modelinde yani siz tüketim kültürünün bir şeyi oyuncağı olmaktan çıkıyorsunuz yani. Gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri kullanmaya başlıyorsunuz yani. Mesela bazı insanlar hocam Ege'de bir teknede yaşıyor. Kullandıkları kapkaçak sayısı sınırlı, araç gereği sınırlı falan ama bir bakıyorsun ki yaşamı çok zenginleşiyor. Öbür türlü hocam mutfaklarda böyle inanılmaz çeşit çeşit eskiden diyelim ki sadece fırın vardı. Şimdi ayrıca mikrodalga var. Ayrıca yeni başka mutfakta kullanılan araç gereçler pişirme anlamında yani ocaktan nerelere kadar gelmiş. Ama bakıyorsun ki yemekteki sohbet muhabbeti kaybediyorsun. Yani
herkes ayrı ayrı yemek yiyorsa oturup bir sofrada sofranın başında çoluk çocuk muhabbet olmuyorsa o kadar alet ve edevatın hiçbir faydası yok esasında.
Evet şey Roger Garodi yazıyordu diyordu ki çağımızda araç bolluğu var ama amaç kıtlığı var.
Çok güzel bir söz.
Tamam araç bolluğuna İhtiyaç var ama bu kadarı fazla çünkü benim ihtiyacım olmayan bir şeyi benim ihtiyacım olduğunu inandırıyor. Üniversitede ekonomi dersinde hoca diyordur ki her zaman üretim talep üzerine oluşmaz. Hatta reklam yoluyla her arz kendi talebini oluşturur. Yani insanların aslında ihtiyacı yoktur ama siz o insanlara buna şiddetle ihtiyacı olduğuna inandırırsınız yani.
Şimdi hocam çok güzel bir şey dokundunuz. Şu anda Amerika'da ortalama bir evde 3000 çeşit edevat var.
3000 çeşit
var. Evet. Onlarca işte CD, teyp falan ne bileyim onlarca hani anlatıyorlar böyle bir markete girdiğiniz zaman işte sadece salata çeşidi 100 tane. Ne bileyim sadece tuz alacaksınız, şeker alacaksınız. Kaç tane markası var? Hocam işte minimalizm diyorlar o harekete. 50'ye falan indirmeye çalışıyorlar. Ya hakikaten İsa hocam bizim sufiler bunu ikiye indirmişler. Bir lokma, bir kırkı demişler. Hatta o zaman tabii çok tekkeler, vakıflar olduğu için özellikle bekar hareketler için eve de gerek yok demişler. Gidersin bir tekkede bir oda istersin, sana bir oda verirler. Bir handan bir oda istersin şeklinde. Şimdi hocam bu batılar için normal bak bu minimalizm çok iyi bir şey. Çünkü bunlar hocam kapitalizmle artık öyle ileri gitmişler ki hayat bunları sıkmaya başlamış. Ama şimdi Afrika'ya gittiğimizde orada insanların hakikaten ben Nijerya'ya falan gittim. Çok mağdur durumdalar.
Evet. Asgari orada, yaşam koşulları
evet,
bir kere.
Orada üretin, çalışın.
Havayici asliye diyelim yani. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan insanlara söylenecek olan söz başka olmalı yani.
O yüzden işte hocam denge dedik ya. Bu dengeyi çok önemsiyorum ben.
Evet. Hocam Frager şeyi de batılı psikoloji ile sufi psikolojisi arasında karşılaştırmalarda yapıyor. Burada vurguladığı şeylerden bir tanesi şu. Geleneksel klasik psikoloji bilimi diyor. Evrenin tamamen maddi olduğunu hiçbir anlam olmadığını kabul etmekte. Sufi psikolojisi ise evrenin ilahi iradeyle yaratılmış ve huzuru ilahi evrene nüfuz etmiştir. Kur'an'da doğu ve batı Allah'ındır. Şimdi nereye yönelirseniz ilahi teveccüh oradadır ayetine Bakara suresi 115. ayetine vurgu yapıyor yani. Bu hakikaten yani insanın kendini yapayalnız hissettiği bir zamanda düşünün ki yüzünüzü diğer tarafa çevirirseniz yaradan orada yani.
Çok güzel bir beraberlik değil mi hocam? Ne
evet.
bir huzur hali. Şimdi hocam belki bizim modern psikolojiyle tasavvuf psikolojisinin de en çok çatıştığı yer burası. Biz diyoruz ki bu kainatta bir yaratıcı var. Yaratılışın bir amacı, hedefi var.
Evet.
İlahi bir varlık bizim hayatımıza müdahale ediyor. Dua ediyoruz. Yani biz bunu söylerken hocam modern psikoloji yok böyle şey canım. Nereden çıkardın bunu? Her şey tesadüftür. Big Bang denen bir şey olmuş hocam. Onu da kim yaptığını söylemiyorlar.
Evet.
Buradaki Big Bang olmaz ki değil mi? Ondan sonra her şey kendi kendine oluşmuş. Evrim teorisi biliyorsunuz. Bunun üzerine uydurulmuş. İnsanda ruh da yoktur zaten. Hocam D.B. Watson diye bir adam var. Sık sık söylüyorum bunu. Çok ilginç. Yahu diyor bizim inekten hiçbir farkımız yok. Şu inek var ya inek diyor. Bildiğimiz kesip bildiğimiz evet. inek. Esasında aynı varlığımız tek bir farkımız var diyor. Bir parça beynimiz daha büyük. eğer diyor maneviyattan falan bahsedersek ruh, maneviyat tamamen diyor sapıtırız diye böyle bir sözü var. Hocam siz bence bu konuda daha benden güzel şeyler söyleyeceksiniz.
Estağfurullah. Buyurun. Aklıma şey geldi hocam. Dünyada en çok okunan biyologlardan birisi Richard Dawkins. Gen Bencildir diye kitabı var hocam. Ve o kitabında vurgusu şu. Biz insanlar diyor aslında diyor kendimiz için var değiliz. Yaşam kalım makinesiyiz. Yani bize bir şeyler yerleşiyor. Biz onlar için yaşıyoruz diyor. Onlar nedir diyor? Onlar diyor genlerdir. Ve onlar bencil moleküllerdir. Hı hı. Biz sadece onları taşıyoruz. Biz kendimizde bir amaç var zannediyoruz değil. Aslında biz sadece genleri aktarmakta görevli bir biyolojik organizmayız diye şey diyor.
İnsanı tarif ediyor.
Tanımlıyor. Şimdi bakıyorsunuz hocam arka planda Nietzsche ne diyordu? Tanrı öldü. Onu biz öldürdük. Şimdi tırnak içinde Tanrı'yı öldürdüğün zaman işte ne geliyor karşına? İnsan sadece genleri için yaşayan, gerçekte bir amacı olmayan bir biyolojik organizmaya dönüşüyor. Ve ondan sonra da ne oluyor hocam? Nihilizm yani anlamsızlık dalgası ve çağımızdaki hocam en büyük dalgalardan bir tanesi nihilizm dalgası yani. Genellikle şey deniyor, ateizm ve deizm deniyor da onlardan çok daha güçlü bir dalga aslında hocam şey. Nihilizm dalgası.
Hayatın manası yoktur.
Evet.
Amacı yoktur.
Yok.
Tek amaç belki şudur ya hocam. Kur'an-ı Kerim bunlar için belhum adal diyor biliyorsunuz.
Evet.
Hayvandan daha aşağı diyor. Çünkü hocam hayvanlara Allah şehvet vermiş, akıl vermemiş. Hayvan şehvetiyle hareket ediyor. Yiyip içip yatıyor neyse. Ama insana akıl vermiş. Daha büyük manalar vermiş. Biz insanı mükerrem kıldık diyor. Eğer sen bu yolu takip etmezsen hayvanların seviyesinde kalamıyorsun.
Evet.
Onların daha altına düşüyorsun.
Evet.
Tahmin ediyorum işte bu manasızlık, nihilizm. İnsanın manevi tarafını tamamen inkar ettiği için de en ufak bir şeyde mesela bunları intihar ediyorlar. Bunlar için intihar etmek o kadar basit ki ne yapayım hayatın manası yok diyor. Yaşlandım, hastalandım hemen diyor, bir ötenazi yapayım kendime. Bu hayattan kurtulayım diyor mesela.
Evet yani mesela orada hocam Epikür'den alıntılanan haz ve elem denklemi var. Ekonomi biliminde de bu referans olarak kullanılıyor. Haz veren şeyler ihtiyaç duyulan şey. İhtiyaç budur yani haz veren şeyler. Elem veren şeylerden de kaçırmak. İhtiyaç budur. Peki haz veren şeyler diyelim ki uyuşturucu da haz veriyor. Ne olacak?
Onu yapacak mıyız?
Evet yapacak mıyız? Ya da diyelim ki insanın iyilik yapması iyi bir şey ama
elem de veriyor.
Diyelim ki bazı insanlar iyilik yapmak onlara elem veriyorsa o zaman ne olacak?
Şöyle elem veriyor hocam. Mesela siz cebinizdeki paranın bir kısmını verdiğiniz zaman kendi ihtiyaçlarınızı ertelemiş oluyorsunuz. Çocuğunuza vereceğiniz harçlığın yarısını vermiş oluyorsunuz mesela. Diyelim gazeteye yardım gönderiyoruz.
Evet.
Yani çok zengin olup da hissetmeyen de olabilir ama ya akşam yiyeceği ekmeğin bir parçasını gönderen de var diyelim ki.
Evet.
Bu da elem aslında bir bakıma. Ne yapacağız dediğiniz gibi.
Evet şimdi basitleştirince tabii böyle haz ve elem diye aslında mesela filozof Epikür hocam haz derken bedensel hazları kastetmiyor ve esas olan da şey diyor. Ruhsal hazlardır, uzun dönemli olanlardır. Anlık olarak vur patlasın, çal oynasın değil. Ama bu ekonomi bilimine uygulanırken ve bazı psikoloji kuramlarına bu uygulanınca ortaya sadece hazın peşinde koşan, elemden kaçınan yaşam tarzı. Mesela Anthony Robbins'in hocam çok meşhurdur. İçindeki devi uyandır diye bir psikoloji gelişim kitabı vardır. Kişisel gelişim kitabı vardır. Bu kadar basitleştirir olayı yani. Yani Epikür'ü bile bu anlamda çarpıtar.
Dev dediği de yani nefsane arzularını sonuna kadar tatmin herhalde.
Ha evet.
Onu kastediyor tahmin ediyorum.
Yani o anlamda şey egoyu büyütmek ve şişirmek üzerine kurulu ama ego en sonunda kendine zaten şey veriyor. Zarar veriyor yani. Bu nokta tasavvufun aslında çağımızda ne kadar ihtiyaç duyulduğunda bir göstergesi oluyor yani.
Hocam zaten şu anda toplumda müthiş bir maneviyata ilgi var. Bütün toplumlar sadece Türk toplumunda değil.
Evet.
Ama maalesef şöyle bir sıkıntı da yaşıyoruz. Bugün Batı bu kapitalist sistem her şeyi budadı. Sadece çıkarına uygun şeyleri aldı. Mesela Budizm'i bu diyor. Meditasyon alıyor oradan.
Evet.
İslam'ın o adalet, hak, eşitlik, işte ırkçılığa karşı olan fikirlerini atıyor mesela. Sadece bir sufiyane sebasını, zikrini alıp bir rahatlama aleti olarak bunu kullanıyor. Halbuki yani tasavvuf da İslam'la beraber olsa bugün işte toplumun en çok ihtiyaç duyduğu işte İsrail meselesine falan görüyoruz değil mi? İnsaniyet, evet. İnsanlık ölüyor hocam ya, çocuklar ölüyor. Ne yapalım, ölürse ölsün. Onlar çok insan sayılmaz diyor mesela Avrupa ülkeleri bugün. Hani yıllarca takip ettik Avrupa'yı biz ilimde, fikirde,
medeniyet göstergesi
psikolojide
olarak.
Bunlar önder dedik. Ama bu sefer foyaları çok ortaya çıktı. O yüzden yani tasavvufu da böyle bir kullanan tarafta var. Yani çok düşünmene gerek yok. Sen ırkçılıkla yapabilirsin ama biraz meditasyon yap. Biraz tefekkür yap. Sonra git kapitalist gibi insanları kandır. Reklam piyasasında istediğin şeyi. Hatta çok ilginçtir. Bu bazı meditasyon tekniklerini hani zühdü efendim çağrıştıran bu teknikleri daha çok mal satmak için eğitimini veriyorlar. Pazarlama elemanlarına meditasyon yaptırıyorlar ki adam oradan çıksın bütün gücüyle mal satmaya çalışsın. İnsanlar çok komik değil mi?
Evet, yani kapitalizm Karl Marx haklıydı hocam. Yani hakikaten büyük bir kehanetti. Şey diyordu, katı olan her şeyi buharlaştırıyor diye. Nedir? Toplumsal düzenleri alt üst ediyordu. İşte köy yaşamını ortadan kaldırıyordu.
Aile hayatını.
Aile hayatını vesaire. Ama tüketim kültürü kapitalizmin en ileri evresi hocam. Burada sadece katı olan şeyler değil, anlam ve değerler bu defa buharlaşıyor.
Kötü tarafı.
En kötü nokta. Yani şeyin Karl Marx'ın zamanında kapitalizmin yaptığı az değildi ama şu anda tüketim kültürü evresinde kapitalizmin yaptığı çok daha dehşet bir şey. İnsanı ne olarak tanımlıyor hocam? Tüketici.
Tüketen hayvan, affedersiniz.
Tüketici. Yani dolayısıyla sen insan olarak var olman neyle olacak? Mesela biz geleneğimizde ne deniyor hocam? Müşteri. Satın alıyor. Bir insan var, satın alıyor yani. Ama tüketici dediğin zaman yok edici yani. Terminatör gibi bir şey yani.
Çevresini, kendini, evet, ulaşabildiği her şeyi yok eden Terminator cinsi bir varlık haline yani geliyoruz hocam. Çok güzel söylediniz.
Evet. Bu arada hocam Gazze'ye atıf yaptınız yani. Evet. Son 3 hafta içerisinde hocam Gazze'de öldürülen çocukların, şehit edilen çocukların sayısı hocam bir yılda tüm dünyada çatışmalarda öldürülen çocuk sayısından daha fazla.
Ya çok ilginç.
Yani bir yılda tüm dünyada çatışmalarda yani öldürülen
Ukrayna
çocuk.
Dahil. Ukrayna dahil buna.
Tabii Ukrayna dahil buna yani. Ve bu da hocam aslında kapitalizmin bir kumpası. Niye? Çünkü Gazze'nin petrolü yok. Gazze'nin zenginliği yok. Gazze'nin gücü yok. Ya. Bu da hocam şeyden geliyor. Evrim teorisinden geliyor. Evrim teorisinde kural neydi hocam? Güçlü olan hayatta kalır.
Survival of the fittest diyorlar. Sağlam olan ayakta kalsın.
Evet.
Hatta iyilik yaptığını düşünüyor bu felsefe. Zayıf diyor ölsün ki ona da faydamız olsun. O da kurtulsun bu ızdıraptan. Halbuki İslamiyet'te ise hep beraber ayakta kalmak, zayıfımızla, zenginimizle. Hocam oradan işaret geldi ama yavaştan bitirin diyorlar. Bence ikinci
faslda o zaman diğer modern psikoloji ile tasavvuf psikolojisi arasındaki farklara değiniriz. O zaman final sizde hocam.
Hocam bu hafta güzel bir konuya dokunmuş olduk. Denge konusunu işlemiş olduk. Yani
evet.
İslamiyet ve tasavvuf insanın dengeli var olmasını, bütün nefsiyle, ruhuyla, aklıyla, kalbiyle hepsi işlevsel olacak.
Ve aynı zamanda içindeki birliği, tevhidi
bütünlüğü,
sağlamış olacak.
Bütünlüğü, tevhidi sağlayacak. Bu duygularla veda edelim. Pek kıymetli dinleyicilerimiz, pek kıymetli seyircilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.